Ayrım 8. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 108. Dikkat! Her şeyi anlatmaya hazır bir general var. Elena'nın kurduğu bağlantılar dışında eski günlerden kalma beni seven bir takım dostlarımla da çalışmaya başlamıştım. Bu dostlar Şilili ekipleri kurmama ve Poblaciones'te serbestçe dolaşmamızın sağlanmasına yardımcı olmuşlardı. Konsepsiyondan dönünce ilk aradığım kişi Eloise oldu. Tanınmış bir sanayici ile evli olan güzel ve zarif bir kadındı. Eloise da beni kaynanası ile tanıştırmıştı. 70 yaşlarındaki bu gözü pek ve hayalperest kadın yalnızlığını televizyon dizileri izleyerek gidermeye çalışan biriydi. Gerçek hayatta çılgın serüvenlerin kahramanı olmayı düşleyip duruyordu. Eloise ile ilk kez üniversite yıllarındaki siyasal çalışmalarımız sırasında karşılaşmıştım. Salvador Allende'nin son başkanlık kampanyası sırasında birlikte propaganda çalışmaları yaparken de yakın arkadaş olmuştuk. Şili'ye gelişimden birkaç gün sonra tesadüfen onun önde gelen bir halkla ilişkiler şirketinde parlak bir konumu olduğunu öğrendim. Gidip görmeden önce telefonla isim vermeden aradım onu. Aynı kişi olduğundan emin olmak istiyordum. Telefondaki kendinden emin, yumuşak ses onunkine benziyordu. Ama diksiyonu aklımı karıştırmıştı. İşi sağlama almak için Calle Huerfanos'ta bir kafeye girip oturdum. Oturduğum yerden onun bulunduğu binanın giriş kapısını görebiliyordum. Oydu. Eskisinden de zarif ve güzeldi hatta. Bindiği pırıl pırıl gümüş rengi BMW 635'i sürücüsüz kullanıyordu. Oysa nüfuzlu bir burjuvanın karısından bunun tam tersi beklenirdi. Ona tek satırlık bir not yolladım. Antonio burada ve seni görmek istiyor. Üniversitedeki siyasal mücadele günlerinde kullandığım takma attı bu. Bu adı unutmamış olacağından emindim. Unutmamıştı. Ertesi gün tam saat 1'de gümüş köpek balığı ağır ağır Calle Apoquindo'da süzüldü. Renault satıcısının önünde durdu. Arabaya atlayıp kapıyı kapadım. Alnını kırıştırarak baktı bana. Sonunda kahkahamı tanıdı. Bunu da unutmamıştı. "Sen çılgının tekisin," dedi. "Bundan hiç kuşku duymuş muydun zaten?" Santiago'ya geldiğim ilk gün tek başıma gitmiş olduğum lokantaya gittik. Ne var ki giriş bir kalasla kapatılmış, üzerine de mezar taşlarındaki yazılar gibi "Sonsuza kadar kapalıdır" yazan bir levha asılmıştı. Sonunda aynı semtte bir Fransız lokantasına gittik. Kentin en ünlü motelinin tam karşısında çok hoş bir yerdi burası. Otele girip çıkanlar arasında kendi müşterilerinin de bulunduğunu kapının önündeki arabalardan anlayan Eloise yemek boyunca eğlendi. Onun böyle umursamazca keyiflenmesi beni de etkiledi. Şili'ye kılık değiştirerek girişimin nedenini ona hiç çekinmeden açıkladım ve ondan bir takım ilişkiler kurulması için yardım istedim. Kendi toplumsal sınıfının koruması altındaki bir kadın için bu iş daha az tehlikeli olacaktı. O sırada gerekli siyasal desteği sağlayamadığımız için Poblaciones'te film çekmekte güçlüklerle karşılaşıyorduk. Sürgünde her şeyden uzakta yaşadığım günlerde izlerini yitirdiğim halkın birliği günlerinden kalma bazı ortak arkadaşlarımızı bulmamda bana yardım edebileceğini umuyordum. İstediğim işi hevesle üstlenmekle kalmadı, tam 3 gece onunki gibi bir arabayla gitmenin daha az tehlikeli olacağı bazı semtlerdeki gizli toplantılara beni bizzat kendisi götürdü. 635 BMW'nin diktatörlük düşmanı olacağını kimse hayal bile edemez diyordu hoşnutlukla. Gerçekten de Eloise ile birlikte gizli bir toplantıdayken karartma uygulamasına yakalanınca bu BMW sayesinde ikimiz de tutuklanmaktan kurtulduk. Aslında direnişçiler bizi uyarmış, o gün birkaç kez enerji hatlarını keseceklerini söylemişlerdi. Önce 40 dakikalık bir karartma uygulanacaktı. Arkadan 1 saatlik karartma gelecekti. En sonunda da Santiago'yu 2-3 gün elektriksiz bırakacak 3. bir kesinti olacaktı. Bizim toplantımız erken bir saatte konmuştu. Çünkü karartma olduğunda ordu neredeyse isteri krizi geçirir duruma geliyor, hiç ayrım gözetmeden sokaklardaki insanları vahşice avlıyorlardı. Ama ne olduysa oldu, o akşam hepimiz geç kaldık. Daha asıl konuyu bitirmeden ilk kesinti başladı. Toplantıyı yöneten siyasal kişiler karartma biter bitmez Eloise ile benim hemen oradan ayrılmamıza, ötekilerinle arkamızdan teker teker dışarı çıkıp ortadan kaybolmalarına karar verdiler. Elektrik gelir gelmez hemen yola çıktık. Bir dağın kıyısından geçen toprak bir yoldan gidiyorduk. Bir dönemeci aldığımızda kendimizi ansızın güvenlik güçlerinin arabalarından oluşan bir engelin tam ortasında bulduk. Arabalar yolun iki yanına dizilmiş, bir tür tünel oluşturmuşlardı. Sivil giyimli adamların ellerinde makineli tüfekler vardı. Eloise durmak istedi ama ben durmamasını söyledim ona. Ama durmamız gerek dedi. Sür sen dedim, heyecanlanma, konuşmaya gülmeye devam et. Sana dur demezlerse de durma. Hem kaygılanma, belgelerim düzenli. Bunu söylerken elimle cebime dokundum. Birden buz kesildim. İçinde belgelerimin bulunduğu zarfı yanıma almamıştım. Adamlardan biri elini kaldırıp yolun bizim olduğumuz tarafına geçti. Eloise arabayı durdurdu. Adam yüzümüze bir el feneri tuttu. Fenerin ışığını arabanın içinde gezdirdi. Sonra da hiç konuşmadan eliyle geçmemizi işaret etti. Eloise haklıydı. Onunkisi gibi bir arabadan kuşkulanmak olanaksızdı. Paraşütle atlayan büyük anne. Eloise'nin beni kayınvalidesiyle tanıştırması o günlere rastladı. Neden olduğunu ikimiz de unuttuk. Ama kadına Clemencia Isaura adını takmıştık. Bir gün öğleden sonra saat 5'te Santiago'da seçkinlerin oturduğu bir semtteki 727 numaralı görkemli evine çat kapı gittik. Onu alışılmış sakinliği içinde bulduk. Bir yandan çay içip İngiliz bisküvisi yiyor, bir yandan da televizyon seyrediyordu. Salonda silah sesleri yankılanıyordu. Sırtında nefis bir gri tayör, başında bir şapka vardı. Eldiven de takmıştı. Tam saat 5'te çay içme alışkanlığı vardı. Tek başına olsa da partiye gider gibi giyinirdi. Ne var ki bir İngiliz romanından alınmışa benzeyen bu alışkanlıklar onun kişiliğine hiç mi hiç uygun düşmüyordu. Evli ve 7 çocuk annesiyken Kanada'da planör pilotu olmuş, sonra da paraşütçü olarak başarılı, etkileyici bir sicile sahip olmuştu. Kendisine önemli ve tehlikeli bir gizli görevle geldiğimizi öğrenince harika dedi. Burada hayat öylesine sıkıcı ki insan neden yaptığını bilmese de süslenmekten ve üst başla ilgilenmekten başka bir şey yapmıyor. 5 eski dostumu ve arkadaşımı bulmakta bana yardımcı olmasını istediğimde bu isteğim karşısında neredeyse hayal kırıklığına uğradı. Ne kötü dedi. Ben de hiç olmazsa birkaç yere bomba yerleştirmemi isteyeceğinizi sanmıştım. Bu 5 adamı aramak için direnişçilerin alışılmış kanallarından yararlanmak istememiştim. Bu adamlarla ilişkim halkın birliği dönemi öncesine kadar uzanıyordu. Hiçbiri sürgüne gönderilmemişti. Bir tanesi askeri darbenin olduğu gün beni Şili filmcilik binasının önünde kurşuna dizeceklerini Eli'ye duyuran kişiydi. İkincisi diktatörlük yönetiminin ilk yılını bir toplama kampında geçirmişti. Kamptan çıktığında dış görünüşte sıradan bir yaşam sürdürmeye başlamıştı. Ancak aslında kendini siyasal çalışmalara adamıştı. Üçüncüsü bir süre Meksika'da kalmış, orada Şili'den sürgün gelenlerle bağlantı kurmuştu. Daha sonra eksiksiz belgelerle geri dönmüş ve direnişçilere katılmıştı. Tiyatro okulunda ve daha sonra da filmlerde ve televizyonda birlikte olduğum dördüncü kişi ise şu anda etkin bir işçi lideriydi. Beşincisi bir kamyon sürücüsüydü. 2 yıl İtalya'da kalmıştı. Bu yüzden bize film işinde mükemmel bir biçimde yardımcı olabilirdi. Bu adamların 5'i de evlerini, işlerini ve kimliklerini değiştirmişlerdi. Nerede bulundukları hakkında en ufak bir ipucu yoktu elimde. Bu biçimde yaşayan, 1973'te sahip oldukları kimlikten farklı bir kimlikle direniş örgütünde çalışan 1000'den fazla Şilili vardır. Clemencia Isaura'nın başarması gereken şey, ipin ucunu bulup yumağın yerini saptamaktı. Clemencia'nın kuracağı ilk bağlantıların Şili'de bulunduğumu ve yardımlarına gereksinim duyduğumu kendilerine açıklamadan önce eski dostlarımın tutumlarını değerlendirmek açısından çok büyük önemi vardı. Clemencia'nın bu işi nasıl başardığını tam olarak asla öğrenemedim. Şili'den ayrılmamdan önce onunla konuşacak zamanım hiç olmadı sayılır. Zaten bu serüveni kitap haline getireceğimi de düşünmemiştim. Onun bana söylediği tek şey, televizyonda seyrettiği filmlerden hiçbirinde eski dostlarımı ararken duyduğu heyecanı duymadığıydı. Kendisine verebildiğim yarım yamalak bilgilere dayanarak yoksul mahalleleri günlerce dolaştığını, şuna buna sorular sorup araştırma yaptığını biliyorum. oradaki insanların arasında göze batmayacak biçimde giyinmesi için uyarmıştım onu. Ama o bu sözlerime hiç aldırmadı. Çay içip İngiliz bisküvisi yemeye gidiyormuş gibi giyinip Santiago'nun Mezbaha mahallesindeki bakımsız sokakları arşınladı. Kuşku uyandıran bir merakla belirsiz adresleri araştıran bu zarif yaşlı hanımefendiyle konuşanlar onun göreviyle olan uyuşmazlığına mutlaka çok şaşırmışlardır. Ama karşı konulmaz çekiciliği ve içten gelen sıcaklığı sayesinde hemen güvenlerini kazandı bu insanların. Birinci haftanın sonunda aradıklarımdan üçünün yerini saptamakla kalmadı, üçünü de 727 numarada akşam yemeğine çağırdı ve onları yüksek sosyetenin verdiği bir partideymiş gibi kibarca ağırladı. İlk Şili ekibini bu sayede kurduk. Poblaciones'te film çekmek için bağlantıları bu sayede sağladık. Çalışmamızın bundan sonraki aşamasının unutulmaz kahramanı, bu hayran olunası ufak tefek, alçak gönüllü, neredeyse görünmez kadındı. Poblaciones'teki çekimler sırasında tek bir engelle bile karşılaşmamamızı bu kadının görünmemiş çalışkanlığına ve gizli örgütlenme konusundaki duyarlılığına borçluyuz. Ona taktığımız ad, zaten başkasını da bulamamıştık, görünüşüne tıpatıp uyuyordu. Ayrıca cesaretine duyduğumuz saygıyı da dile getiriyordu. Yenilmez küçük karınca. General Elektriğin peşinde. Clemencia Isaura çalışırken ben de film çektiğim saatlerin dışında kalan zamanımı Eloisa'nın yardımından yararlanarak yüksek mevkilerdeki kişilerle bağlantı kurmak için kullanıyordum. Bir gece Eloisa ile lüks bir lokantada yemek yiyor, bir yandan da gizli bir ajanı bekliyorduk. Ama adam hiç görünmedi. O sırada içeri göğüsleri madalya dolu iki general girdi. Eloisa adamlara öyle içtenlikle el salladı ki ansızın kuşkulandım ondan. Generallerden biri masamıza geldi. Birkaç dakika Eloisa ile gevezelik etti. Bana bakmadı bile. Generalin rütbesinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çünkü generallerin yıldızlarıyla otellerin yıldızları arasındaki farkı hiç bilmem. General masasına dönerken Eloisa alçak sesle bana işinin sayesinde ordudaki çeşitli yüksek rütbeli subaylarla ilginç ilişkiler kurabildiğini söyledi. Eloisa, Pinochet'in yönetimde kalabilmesinin nedenlerinden birinin kendi kuşağından olan generalleri emekliye sevk edip kendisinden rütbece hep çok aşağıda kalmış olan, dolayısıyla arkadaşı olamayacak kadar genç yaştaki ve kendisine çoğunlukla köle gibi itaat eden subayları emrinde tutması olduğu görüşündeydi. Ancak bu durumun aynı zamanda Pinochet'i savunmasız da kıldığını, bu yeni subayların birçoğunun Allende'nin öldürülmesinden, devlete zorbalıkla el konulmasından ve bunu izleyen kanlı yıllardan kendilerinin sorumlu tutulamayacağını düşündüğünü söylüyordu. Bu subaylar ellerinin temiz olduğuna inanıyor, bir gün demokrasiye dönebilmek için sivillerle anlaşmaya varabileceklerini umuyorlardı. Ben bu sözlere çok şaşırmıştım. Ama Eloisa daha da ileri gitti. Silahlı kuvvetlerin yapısındaki derin farklılıklar konusunda halka açıklamalarda bulunmaya hazır en az bir general bulunduğunu söyledi. Konuşmak için sabırsızlanıyor dedi sonunda. Bu haber beni altüst etmişti. Böylesi çarpıcı bir tanıklığı belgeselime katabilme umudu önümdeki birkaç günün genel görünüşünü tümüyle değiştirmişti. Talihsizliğim Eloisa'nın kendini tehlikeye atıp ilk bağlantıyı kuramayacak olmasıydı. Aslında bunu yapacak zamanı da yoktu. Çünkü birkaç gün sonra kocasıyla birlikte Avrupa'ya 3 aylık bir geziye gidecekti. Birkaç gün sonra Clemencia Isaura beni evine çağırdı. Eloisa'nın gönderdiği bir parolayı bildirdi. Bu parola sayesinde General Elektrik'te buluşabilecektim. Muhalif generale de bu adı takmıştık. Yaşlı kadın bana ayrıca ufak bir elektrikli satranç oyunu verdi. Bunu yanıma alıp ertesi gün öğleden sonra saat 5'te San Francisco Kilisesi'ne gidecektim. En son ne zaman bir kiliseye girmiş olduğumu hatırlamıyorum. Orada dikkatimi çeken şeylerden biri oturmuş gazete ve kitap okuyan, örgü ören, iskambil oynayan ya da bulmaca çözen erkekler ve kadınlar oldu. Eloisa'nın bana neden satranç oyunu göndermiş olduğunu işte o zaman anladım. Çünkü daha önce bu oyunun kiliseye uygun düşmeyeceğini düşünmüştüm. İnsanlar öğle sonrasının gölgelerine sığınmışlardı. Ülkeye geldiğim gece gördüğüm kişiler gibi sessiz ve düşünceliydi hepsi. Aslında Şililer halkın birliği günlerinden önce de böyleydiler. Allende'nin kampanyası başlayıp kazanabileceği anlaşılınca büyük bir değişiklik olmuştu. Onun kazandığı zafer ülkeyi bir gecede tümüyle değiştirmişti. Sokaklarda şarkı söylüyor, duvarlara resim yapıyor, tiyatro gösterileri düzenliyor, açık havada filmler gösteriyorduk. Bir araya toplanıp hep birlikte dönüp duruyor, sevincimizi dışa vuruyorduk. Kilisede tam 2 gün kendi kendimle satranç oynadıktan sonra yanı başımda bir kadının fısıldayarak konuştuğunu duydum. Ben oturuyordum. O da arkamdaki bankta diz çökmüştü. Böylece tam kulağımın içine konuşuyordu. "Bana bakmayın, hiçbir şey söylemeyin," dedi kadın. Günah çıkartma hücresine uygun düşen bir sesle. "Size vereceğim telefon numarasını ve parolayı ezberleyin. Ben gittikten sonra da buradan ayrılmadan önce en az 15 dakika bekleyin." Kadının çok genç ve çok güzel bir rahibe olduğunu ayağa kalkıp mihraba doğru yürüdüğünde fark ettim. Parolayı aklımda tutmam yeterliydi. Çünkü telefon numarasını satranç tahtasına piyonlarla işaretlemiştim. Artık General Elektrik'le görüşebileceğimi sanıyordum ama işin rengi başkaydı. Bu karşılaşmayı izleyen günlerde kaygılarım iyice arttı. O telefon numarasını ne zaman arasam aynı yanıtla karşılaşıyordum. Yarın. Polisi kim anlayabilir? Hiç ummadığım anda Jean-Claude kötü bir haber getirdi. Paris'te yayınlanan ve Santiago'da bir hafta önce açıklanan bir France Presse duyurusunda Şili'de kuşku uyandıracak çalışmalar yapan bir İtalyan film ekibinin 3 üyesinin La Legua Poblacion'da izinsiz olarak fotoğraf çekerken tutuklandığını okumuştu. Frankie işimizin bitik olduğunu düşündü. Bense bu haberi serin kanlılıkla karşılamaya çalıştım. İtalyanlar gibi Jean-Claude da benimle çalışan başka ekipler olduğundan habersizdi. O dolaylı olarak korkuya kapılmıştı. Kendisininkine benzer durumdaki biri tutuklandığına göre aynı şey onun da başına gelebilir diye düşünüyordu. Bize bir şey olmayacağını söyleyip onu yatıştırmaya çalıştım. Jean-Claude gider gitmez İtalyanların ne durumda olduğunu öğrenmeye gittim. Grazia Avrupa'dan dönmüştü. Hepsi de iyi ve güvenlikteydi. Olmaları gereken yerdeydiler. Bununla birlikte Ugo, bu ajans haberinin İtalya'da da duyulduğunu ama İtalyan haber ajansının sonradan haberi yalanladığını anlattı. İşin en kötü yanı, sahte haberde İtalyanların gerçek adlarının kullanılmış ve haberin hızla yayılmış olmasıydı. Diktatörlük yönetimi altındaki Santiago, içinde dedikodu kaynayan bir arı kovanı gibiydi. Günde birkaç kez bir takım dedikodular doğar. İçine biraz gerçek payı katılarak hızla ve şaşırtıcı boyutlarda çoğaltılır. Sonra da unutulup giderdi. İtalyanlar konusundaki dedikodu da bunun dışında değildi. Onlar hakkında öyle çok konuşulmuştu ki çocuklar bir gece önce İtalyan Büyükelçiliğindeki bir davete katıldıklarında kendilerini Genel İletişim Bürosu Başkanı bizzat karşılamış ve bütün konukların duyabileceği kadar yüksek bir sesle "İşte 3 tutuklumuz karşınızda," demişti. Grazia daha ajans haberini duymadan önce izlendiklerini hissetmişti. Elçilikteki partiden sonra ekiptekiler otele döndüklerinde eşyalarının ve belgelerinin karıştırılmış olduğunu anlamışlardı. Huzursuzluğun verdiği bir yanılsama olabilirdi bu düşünceleri ama bir uyarı da sayılabilirdi. Ne olursa olsun bir şeyler olacağını düşünmeleri için yeterli neden vardı. Tutuklanabileceğimi düşünerek bütün gece uyumadım. Askeri diktatörlük altında az da olsa bağımsızlığını korumakta olan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup yazdım. Bu mektupta ülkeme kılık değiştirerek gizlice girmiş olduğumu açıklıyordum. Bu mektubu apansız bir dürtüye kapılarak yazıyor değildim. Uzun zamandır düşünüyordum. Ama şimdi bizi saran çember daraldığına göre hemen yazmalıydım. İlkin mektubun bir tek dramatik cümleden oluşmasını tasarlamıştım. Denizdeki bir kazazedenin şişeye koyup denize attığı bir mesaj gibi olacaktı. Ama yazmaya başladığımda eylemime siyasal ve insancıl önem yüklemem gerektiğinin farkına vardım. Böylece sürgün belasından sağlam çıkmaya çabalayan binlerce Şilinin duygularına da tercüman olacaktım. Kendi ülkemde özel sürgün yerim sayılan o kasvetli otel odasında mektubuma birkaç kez istediğim gibi başlayamadım. Sayfalarca kağıdı yırtıp attım. Mektubu bitirdiğimde sabah ayinine çağıran kilise çanları sokağa çıkma yasağının sessizliğini çoktan parçalamış, sabahın ilk ışıkları o unutulmaz sonbaharda yeni bir günün karanlığını delmeye başlamıştı. 8. ayrımın sonu, sayfa 119.